Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda tevbe ile ilgili hadislerden Ka'b bin Malik Hazretlerinin başından geçen olayı okumuştuk önceki programda. Onun uzunca bir hadisi var, tevbe edişi ile ilgili ve sadakat, sadık davranmayla ilgili. Şimdi bu hadisle ilgili açıklamalardan devam edeceğiz inşallah. Ka'b bin Malik kimdir? Bu aziz sahabi Resulullah Efendimizin 3 meşhur şairinden biridir. Peygamberimizin şairlerinden Hassan bin Sabit, Abdullah bin Revaha, Ka'b bin Malik diye 3 şair var. Bunlardan birisi. Medineli olup Hazreç kabilesindendir. İkinci Akabe biatında bulunarak Efendimiz'i Medine'ye davet eden bahtiyarlardan biri de odur. Akabe'ye gidip yiğit insanlar bütün dünyayı karşılarına alıp ya Resulallah bize gel biz seni koruyacağız diyenlerden birisi. Tebuk gazvesine katılamayan 3 kişiden biri olması ve 50 günlük boykottan sonra ayet-i kerime ile aklanması onun şöhretini daha da artırmıştır. Tevbe'de geri bırakılan 3 kişiden Tevbe suresinde bahsedilen, sonra Allah tevbelerini kabul ediyor. Bu 3 sahabiden birisi Ka'b bin Malik. Hicretten sonra Peygamber Efendimiz Mekkeli bir muhacir ile Medineli bir ensarı kardeş ilan ettiği zaman onu cennetle müjdelenen 10 kişiden aşere-i mübeşşereden biri olan Talha bin Ubeydullah ile kardeş yapmıştı. Hazreti Talha ile kardeş olmuşlar demek ki. Hadis-i şerifte okuduğumuz üzere haklarında ilahi af çıkıp da Ka'b Peygamber Efendimizin huzuruna girdiği zaman sadece Hazreti Talha'nın ayağa kalkıp koşarak gelmesinin ve onu heyecanla tebrik etmesinin sebebi aralarındaki bu kardeşlikti. O da ona zaten ömür boyu unutamadığını söylüyor. Önemli gününde bu kardeşinin kendisini tebrik etmesi. Ka'b bin Malik onun bu davranışını hiç unutmadı ve her fırsatta şükranla yad etti. Ka'b radıyallahu anh sadece Bedir ve Tebük gazvelerinde bulunamadı. Bedir'de savaş olacağı bilinmediği için, Tebük'te de işte nefsine mağlup olduğu için. Uhud gazvesinde düşmanla yiğitçe savaştı ve 17 yara aldı. 17 yara. Demek ki onun Tebük gazvesine gitmemesi korkaklığı sebebiyle değildi. İşte hurmaların olgunlaştığı bir devir. Sıcağın şiddetli olduğu bir devir. Gölge ve hurma ikisini de çok severdim diyor. O yüzden nefis galip geldi. Şeytan galip geldi. Allah korusun her insanda bu şeyler oluyor zaten. Kendisinden 80 kadar hadis rivayet edilmiştir. Ka'b radıyallahu anh hicretin 54. senesinde miladi 674'te vefat etti. Allah ondan razı olsun. Bu hadis-i şerif İslam alimlerince çok önemli görülmüş. Ondan 50 kadar hüküm çıkarılmıştır. Hazreti Ka'b'ın anlattığı bu uzunca hadisten 50 kadar hüküm çıkarmış alimlerimiz. Çok önemli görmüşler. Bu uzun hadiste öncelikle tevbenin önemi ifade edilmekte. İkinci olarak da genel harp ilan edildiği bir zamanda savaştan kaçmanın günahı gösterilmektedir. Tevbe ve günah. Sözü önce bu gazvenin neden bu kadar önemli olduğunu anlatarak başlayalım. Tebük gazvesi hicretin 9. senesinde Recep ayında 630 senesinin Ekim'ine denk geliyormuş yapıldı. O yıl Medine'de ve diğer İslam topraklarında büyük bir kuraklık hüküm sürüyordu. Bunu haber alan Bizans kralı Heraklius Müslümanlara öldürücü darbeyi indirmek üzere 40 bin kişilik bir kuvvet hazırladı. Bir avuç Medine'deki Müslümanlar işte sayıları belki ilk başladığında hicrette 1.500'dü. Sonra Tebük seferine giden asker sayısı 30 bine kadar çıktı. Bu bundan korkuyor demek Heraklius. O zaman süper gücü, büyük devleti. 40 bin kişilik bir kuvvet hazırladı. Peygamber Efendimiz bu haberi tam zamanında aldı. Mevsim sıcak, gidilecek yer de uzak olduğu için her zaman yaptığının aksine bu defa seferin nereye yapılacağını açıkça söyledi. Önceden Efendimiz seferi söylemiyor. Hedef şaşırtıyor. Aniden baskın yaparak savaşa fırsat vermeden, yani bunun kastı da bir insan ölmesin diye, insanlar ölmeden teslim olsun ve kabul etsin Müslümanların hakimiyetini. Bu şekilde nice insanlara hayat verdi Peygamber Efendimiz. Müslümanların arasındaki münafıklar moral bozmak için hem aşırı sıcakları hem de gidilecek yerin uzak oluşunu hep ileri sürüyorlar. Ve Heraklius'un kalabalık ordusu karşısına çıkmanın bir intihar olacağını söylüyorlardı. Zahiren bakarsan öyle, hakikaten intihar. Bir avuç insan koskoca Bizans devleti nasıl kapatabilir? Bu propaganda bazı kimseler üzerinde gerçekten tesirli oluyordu. İşte bu sırada Müslümanları uyarmak için Tevbe suresinin 38-41. Ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda sefere çıkın dendiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Müslüman hep ahiret hayatını dikkate alarak yaşamalıdır. Planlarını ona göre yapmalıdır. Dünya hayatının geçici olduğunu, imtihan hayat olduğunu çok kısa bir süre içinde ve Cenab-ı Hakk'ın istediği herhangi bir zaman içinde aniden bitebileceğini düşünmek, bunu unutmamak lazım. Ayet-i Kerim'in devamında Peygamber Efendimiz'e yardım etmezlerse ona Allah'ın yardım edeceği söyleniyor. Siz yardım etmezseniz Allah ona yardım eder. Hicret sırasında nasıl yardım ettiği de anlatılıyordu. Bu ayetler üzerine Müslümanlar hemen derlenip toparlandılar ve savaş hazırlığına başladılar. Hazreti Ömer'in Hazreti Ebubekir hayır yarışına geçmeyi düşünerek malın yarısını getirdiği, fakat Ebubekir Hazretleri'nin bütün malını ortaya koyarak büyüklüğünü bir daha gösterdiği olay bu savaş hazırlığı sırasında meydana gelmişti. Hazreti Ömer diyor ki tam fırsat, biraz malım mülküm var. Hep Ebubekir beni geçiyor. Şimdi ben onu geçeyim diyor. Malının yarısını alıp getiriyor. Efendimiz sorunca yarısını getirdim, yarısını çoluk çocuğumu bıraktım diyor. Arkadan Hazreti Ebubekir geliyor. Ne bıraktın çoluk çocuğuna? Hepsini aldım geldim. Çoluk çocuğuma Allah ve Resulü bıraktım diyor. Hazreti Ömer diyor ki anladım ki Ebubekir'i artık ben geçemeyeceğim diyor. Hazreti Osman 950 deve ile 100 atı yine bu sırada bağışlamıştı. Hazreti Osman zengin Müslümanlardı. Sonunda İslam ordusu hazırlanmış, 30 bin mücahit Tebük yolunu tutmuştu. İslam tarihine Bekkain, ağlayanlar diye geçecek olan 7 fakir Müslüman, maddi imkanları olmadığı ve bu sebeple savaşa katılamadıkları için hüngür hüngür ağlıyorlardı. Savaşa gitmek istiyor, devesi yok, imkanı yok, kılıcı yok, kalkanı yok. Ağlıyor imkan olmadığı için. Peygamberimize gidiyor, Efendimiz bende de yok diyor. Ağlayarak dönüyorlar. Münafıkların çoğu bahaneler uydurup savaşa katılmamıştı. İşin fenası, Bedir dışında Hazreti Peygamber'in yanı başında bütün savaşlara katılmış olan Ka'b bin Malik ile diğer iki Bedir gazisi ihmalleri sebebiyle Tebük gazvesine katılmıyorlardı. Nefisleri onları yenmişti. Bugün yarın derken oyalamıştı, bir oyuna getirmişti. Savaş şöyle sonuçlandı. Müslümanların büyük bir kalabalıkla geldiğini öğrenen Hristiyan ordusu onların karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Daha fazla olmasına rağmen edemediler. İslam ordusu da geri dönüp geldi. Fakat Müslümanlar bu savaşta çok eziyet çektiler. Uzun bir yol gidip geldiler. Görüldüğü üzere Tebük Savaşı Müslümanlığın kaderi açısından çok önemliydi. Beka meselesiydi. Ona herkesin mutlaka katılması gerekiyordu. Ka'b bin Malik'e ve arkadaşlarına iyi bir ders verilmesinin sebeplerinden biri de buydu. Tekrar başa dönerek şunu ifade edelim ki hadis-i şerifte samimiyetle yapılan tövbelerin Allah Teala'yı son derece memnun ettiği ortaya konmakta, günahına üzülen kullarının kendisine yönelmelerinden pek hoşnut olduğu belirtilmektedir. Ka'b bin Malik'e Müslümanların yaptığı 50 günlük boykota rağmen onun din kardeşleriyle ilgiyi kesmemesi, Peygamber Efendimiz'in etrafında dolaşarak ona selam vermeye çalışması, acaba selamımı aldı mı diye dudakların hareketini gözlemesi, onun ne kadar samimi bir Müslüman olduğunu ispat etmektedir. Yani bana boykot ettiler diye küsüp bir kenara çekip gitmiyor. Hatta Gassan hükümdarı mektup yazdığı halde. O hatasını biliyor ve bunun affedilmesi için sonuna kadar mücadele ediyor. Sabrediyor. Tövbe istiğfarda sadık davranıyor. En güzeli o. Ben diyor, imandan sonra sadakattan daha büyük bir fayda gördüğüm bir şey olmadı diyor. Başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Müslümanlardan kopmanın, onlardan ayrı kalmanın, onlar tarafından toplum dışı bırakılmanın iyi bir Müslüman için ne korkunç bir ceza olduğu bu olayda bütün açıklığıyla görülmektedir. İşte ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ayet-i kerimesi de bunun üzerine geldi. Yani çok zor seferlerde bile Allah ve Resulü'nün, sahabenin, ehli sünnet Müslüman cemaatinden ayrılmayın. Onlarla beraber bulunun. İslam'ın korunması için, yüceltilmesi için bu faaliyetlerde siz de bulunun manasında. Şu halde bir Müslüman din kardeşlerinin nefretini üzerine çekecek bir iş yapmanın çok büyük bir hata olduğunu hatırından çıkarmamalı ve onlar tarafından hor görülecek bir işi asla yapmamalıdır. Müslüman cemaati Müslümanların görüşünü dikkate alacak. Yani Müslüman kardeşlerimin yadırgayacağı, yanlış göreceği bir iş yapmayayım demeli. Yoksa ben kimseye takmam, istediğimi yaparım, şöyle olur, böyle olur gibi bir havalara girmemeli. Şu da hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimizin bu hadisede böylesine sert davranmasının asıl sebebi savaştan kaçmanın şahısları değil, İslam toplumunu ve Müslümanların kaderini yakından ilgilendirmesidir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsını ilgilendiren hiçbir hadisede böyle tepki göstermemiştir. Şahsını ilgilendiren kusurları hep hoş görmüş, hata edenleri hemen affetmiştir. Neticede şunu anlıyoruz ki insan hata edebilir, günah işleyebilir. Suç ne kadar ağır olursa olsun kul hatasını kabul etmeli. Bir kul hatasını kabul etmeli ve Cenab-ı Hakk'a karşı dürüst davranmalıdır. Ya Rabbi hata ettim, tövbe ediyorum, beni affet. Günahları sadece onun bağışlayacağını bilerek hatasının affı için Allah Teala'ya yalvarıp yakarmalıdır. Başka kapı yok çünkü. Daha da önemlisi insan hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeli. Günahlarım bağışlanmaz diye düşünmemelidir. En büyük günahlardan birisi savaştan kaçmak, onu bile Allah affediyor. Tam aksine benim Yüce Rabbim bağışlayıcıdır diye hep ümit var olmalıdır. Bu hadiste nasıl dersler çıkarabiliriz kıymetli dinleyenler? Müslüman doğru sözlü olmalı, hata ettiği zaman da kusurunu, günahını kabul etmelidir. Sadık olmalı. Samimi bir mümin günah işlediği zaman üzülmeli, pişmanlık duymalı, ben niçin böyle davrandım diye ağlayıp sızlamalıdır. Hatayı kime karşı yapmışsa onun gönlünü almaya ve kendisini bağışlatmaya çalışmalıdır. Allah'ın affını isteyecek, Resulullah'ın affını isteyecek. Hangi Müslümana hata etse onun affını isteyecek. Bir vazifeyi yapamadığı zaman üzüntü duymalı Müslüman. Ben bu vazifeyi niçin yapamadım diye düşünüp kendisini hesaba çekmelidir. Müslümanlarla ilgili bir iş. Allah'a ve Resulüne herkesten çok itaat etmeli. En üstün saygıyı onlara karşı beslemelidir Müslüman. Allah yolunda savaşa çağrıldıkları zaman durumları ne olursa olsun Müslümanlar gönül rızasıyla hemen bu savaşa katılmalı, savaştan asla kaçmamalıdır. Büyük bir iman gerektiriyor bu hakikaten. Can pazarına gideceksin. Ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselama karşı ne kadar açık sözlü olduğu, kendi aleyhlerine bir sonuç doğursa bile gerçeği söylemekten kaçınmadıkları görülmektedir. Ya Rabbi, ya Resulallah diyor, hiçbir mazeretim yoktu. Nefsime yenik düştüm, işte hurmalar, gölgelikler derken bugün çıkarım, yarın çıkarım derken gelemedim savaşa diyor. Halbuki edebiyat ehli, şair bir insan, eğer diyor konuşsaydım ikna ederdim diyor, yani kendimin haklı olduğumu. Kendimi orada affettirirdim Resulullah'a, ama Allah'a nasıl affettireceksin onu düşünüyor tabii ki. Onun için dürüst oluyor. İnsanların iç yüzleri Allah'a bırakılmalı ve bir şeyi niçin yaptıkları fazla kurcalanmamalıdır. İşte 80 kişi geliyor. Resulullah Efendimiz de mazeret beyan ediyor. Şöyle bir peki diyor Peygamber Efendimiz, kabul ediyor. İç yüzünü Allah'a havale ediyor. Ahirette Allah Teala onların gerçek niyetlerine göre onları değerlendirecek. Zaten samimi davranmayanlar zamanla kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Nitekim bu mazeret beyan edenlerin daha sonra münafık olduğu ortaya çıkıyor. Bir kısmını. Bir idareci açıkça günah işlemekten çekinmeyen Müslümanları yola getirmek düşüncesiyle diğer Müslümanların onlarla olan davranışlarını sınırlayabilir. İşte falanca ile konuşmayacaksınız, ona selam vermeyeceksiniz, ona şöyle, onunla alışveriş etmeyeceksiniz gibi bir kısıtlama getirebilir devlet başkanı. Onu terbiye etmek için. Peygamber Efendimiz'in ashabına şefkati, onları memnun eden bir habere onlarla birlikte sevilmesi sahip olduğu ahlakın üstünlüğünü göstermektedir. Efendimiz de çok istiyor ki affedilsin ashabı. Cenab-ı Hak'tan onların af haberi gelince Efendimiz o kadar çok seviniyor ki yani sevindiği yüzünden belli oluyor. Yüzü ay gibi parlıyor. Bir kimsenin münafık veya kafir olduğu anlaşılırsa mümin bir kadın hayatını öyle biriyle devam ettirmemelidir. Münafıksa, inançsızsa, kafirse mümin kadın ondan ayrılmalıdır. Birini mutlu edecek bir haber duyunca ona müjde vermek, bir olaya sevinen birini tebrik etmek İslam'ın bir adet olduğu gibi müjde alan kimsenin müjdeyi getirene hediye vermesi de hoş bir gelenektir. Yani Müslümanların sevincini paylaşmalı, onları müjdelemeli, tebrik etmeli, müjde getirene de hediye vermeli. Faziletli bir kimse için ayağa kalkmayı dinimiz makbul bir davranış kabul etmiştir. Birisi geldiğinde onun için ayağa kalkmak güzel bir davranıştır. Hürmeten tabii. Güzel bir samimi bir niyetle. Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan kimse sadaka vermelidir. Kâb bin Malik malımın diyor hepsini vereyim. Peygamber diyor ki olmaz. Yarısını ver diyor yeter. Fakat Allah rızası için bütün malını dağıtıp da başkalarına muhtaç duruma düşmemelidir. Doğrulukla doğru sözlük insanı hem dünyada hem de ahirette kurtarır. Doğru sözlü olmak. Allah Teala'nın bir lütfuna eren kimse buna çok sevindiğini belli etmeli ve bu nimetinden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmelidir. Ne güzel manalar bize anlatıyor bu hadis-i şerifler, kıymetli dinleyenler. Diğer bir hadis-i şerif Ebu Nüceyd İmran bin Husayn el-Huzai radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi ve ya Resulallah cezayı gerektiren bir suç işledim, cezamı ver dedi. Çok pişman olmuş. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam kadının velisini çağırtıp ona bu kadına iyi davran, doğum yapınca bana getir buyurdu. Adam Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi yaparak kadını doğumdan sonra getirdi. Efendimiz geri gönderiyor. Dört defa kadın itiraf edince artık bu suç sabitleşmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesini iyice bağlanmasını emretti. Sık sıkıya bağladılar. Sonra Peygamber aleyhisselamın emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Evli insanların zina edenlerin cezası bu olduğu için. Daha sonra Resul-i Ekrem kadının cenaze namazını kıldı. Hazreti Ömer ya Resulullah zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. O kadın öyle bir tevbe etti ki şayet onun tevbesi Medine halkından 70 kişiye taksim edilseydi hepsine yeterdi. Sen Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir şey biliyor musun? Bu kadın niye can verdi? Bir hata etmiş ama sonra Allah'tan utanıyor. Aman ya Rabbi diyor ben sana kendimi affettirmem lazım. Ne yapmam lazım? O zaman senin hükmün neyse ona boyun eğeceğim. Varıyoruz Allah'ın hükmü evli birisi zina ettiyse rejim cezasıdır. Gidiyor ya Resulallah bunu diyor razıyım. Yeter ki Allah beni affetsin. Yani Allah için canını vermiş oluyor. Sen diyor Allah için canını vermekten daha üstün bir şey biliyor musun ey Ömer? İmran bin Husayn Huza kabilesindendir. Ebu Nüceyd lakabıyla biliniyor. Hicretin 7. yılında 628 babası ve Ebu Hureyre ile birlikte Müslüman olmuş oldu. Resul-i Ekrem ile birlikte muhtelif gazvelere katıldı. Daha sonralara Basra kadısı oldu. Basralılara İslam hukukunu öğretti. Hasan Basri Hazretleri Basralılara İmran bin Husayn'den daha çok faydası dokunan birinin bu şehre ayak basmadığını söylerdi. Sahabi gidiyor bir şehre, bir şehri ihya ediyor. Giyimine kuşamına pek dikkat eder ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala bir kula nimet verince onu kulun üzerinde görmekten memnun olur buyurduğunu söylerdi. İmran bin Husayn'ın Allah Teala'nın huzurunda hesap vermenin zorluğunu düşünerek keşke rüzgarın savurduğu kül olsaydım dediği rivayet edilir. Peygamber Efendimiz'den 180 hadis rivayet etmiştir. İmran bin Husayn radıyallahu anh 30 yıl süren bir karın rahatsızlığından sonra 30 sene karın rahatsızlığı çekmiş, sabretmiş Allah için. Hicretin 52. yılında 672'de Basra'da vefat etti radıyallahu anh. Bir mümin için önemli olan Rabbinin huzuruna tertemiz varmaya gayret etmektir. Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için canını vermesi, ruhunu teslim etmesi gerekse bile bunu seve seve yapmalıdır. Bir günah işleyince önce Allah'tan korkmalı, yaptığına pişman olmalı, gözyaşları dökerek ağlamalı ve kendini bağışlaması için Rabbine yalvarmalıdır. Samimi bir Müslümanın yapacağı budur. Fakat samimiyet ve ihlas derece derecedir. Bu olay başından geçen hanım sahabinin samimiyet ve ihlası bizim takdirlerimizin çok üzerindedir. Yani kimseye söylemese kimse bilmiyor. Kapanıp gider mesela ama Allah'a karşı ihlası onu ortaya çıkarıyor. O Cenab-ı Hakk'a bütün varlığıyla dönmüş ve dünyalara sığmayan muazzam imanıyla el açıp bağışlanma dilemiştir. Ahirette Mevlasının huzurunda böyle bir günahtan dolayı hesaba çekilip perişan olmaktansa cezasını dünyada çekip kurtulmayı tercih etmiştir. Çünkü dünyada rezil olmak, ahirette rezil olmanın da çok basittir deniyor ya. Samimiyet ve ihlasla yapılan tövbenin insanı günahlarından arındıracağı kesindir. Ayetler ve hadisler bunu ortaya koymaktadır. Fakat bu hanım sahabi belki de tövbesinin samimi olamayacağını düşünmüş, vermesi gereken hesabı kesin bir şekilde dünyada görüp bitirmek istemiştir. Görüldüğü üzere bu bir iman meselesidir. İmanı böylesine güçlü olanların tövbesi de farklıdır. Nitekim Efendimiz onun tövbesinin sadece kendisini kurtaracak bir güçte değil, 70 kişiye dağıtılsa hepsinin günahlarını bağışlatacak bir kuvvete sahip olduğunu ifade etmişler. İmanı güçlü olan biri zina gibi ağır bir suçu işleyebilir mi diye sorulabilir. Evet, işleyebilir çünkü günahtan sadece peygamberler korunmuştur. Onların dışındaki bütün insanlar hata edip büyük günah işleyebilir. Kul daima kusurludur ve her zaman yanılabilir. Hep zayıf zamanını kollayıp duran nefsiyle şeytanın oyununa gelebilir. Bu durumda önemli olan günahı işledikten sonra ne yapacağını bilmektir. Bir kul günah işlemeyi yasaklayan Rabbini hatırlayarak pişmanlık duyuyor ve yaptığına üzülerek Rabbim bağışla diye inleyebiliyorsa kurtuluş yoluna girmiş demektir. Çünkü kulun günahları gökleri tutsa bile el açıp kendine yalvardığı ve affını dilediği sürece onu bağışlayacağını vaat eden Allah Teala'dır. Hadislerde bunlar vaat ediliyor. Başından bu hadise geçen hanım sahabinin kim olduğu bilinmemektedir. Bu genel açıklamadan sonra şimdi hadisimizdeki bazı hususlara açıklama getirebiliriz. Kıymetli dinleyenler, vaktimiz dolduğu için bu açıklamaları inşallah gelecek programa bırakalım. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.